umut engel tanımaz.
Merhaba sevgili Radyo Şema dinleyicileri. FM 98 Radyo Şema'da Umut Engel Tanımaz programında ben Rabia ile birliktesiniz. Umut Engel Tanımaz programında her hafta farklı bir konuyla yaşamlarımıza engel oluşturan, hayatı sevinç içinde dolu dolu yaşamamıza engel olan olayları konuşmaya devam ediyoruz. Ama elbette ki Umut Engel Tanımaz bakış açısıyla. Bu haftaki konumuza şöyle bir giriş yapalım. Gitmediğim hastane, acil servis kalmadı. Çoğu acil servistekiler beni tanır oldu. Şiddetli bir ölüm korkusu ve çarpıntıyla yatağımdan fırlayıp kalktım. Her gün ölüm korkusuyla ve kalbim ağzımda yaşıyorum. Evet sevgili dinleyiciler, sanırım tahmin etmişsinizdir. Bu hafta yaşam kalitemizi düşürebilen bir rahatsızlık olan panik atak konusuna bakacağız birlikte. Öncelikle konu hakkında bilgi sahibi olalım. Konu hakkında birçok makale ve paylaşıma yer vereceğiz. Şimdi psikiyatri uzmanı Doktor Haşmet Işıklı'dan dinliyoruz.
Panik atak bir kaygı bozukluğudur. Anksiyete bozukluğu dediğimiz bir kaygı bozukluğudur. Yani kontrol edilemeyen bir sıkıntı, korku ve panik halini tanımlar. Aniden ortaya çıkar. Kişi kendisinin öleceğini veya herhangi bir şekilde fiziksel bir zarar göreceğini zanneder. Korkuya kapılır. Kendisinin hastaneye götürülmesini ister. Çok nadiren bayılma ortaya çıkabilir. Böyle bir tablodur. Bu fiziksel bir rahatsızlık değildir. Tamamen psikolojik kaynaklıdır. Yalnız bazı panik atak hastalarında kalp kaparçıklarından birinde hafif bir çökme tespit ediliyor. Ama bunun fiziksel olduğu anlamına gelmez. Genelde önce dahiliye ya da kardiyoloji gibi fiziksel alanlara giderler. Ondan sonra da en son psikiyatristlere gelirler. Yalnız yine de fiziksel bir kökeni olup olmadığı, yani gerçekten hastada bir kalp problemi de olabilir. Bunun araştırılması gerekir. Yalnız buradaki problem panik atak hastalarının bundan tatmin olmayıp doktor dolaşıp habire tetkik yaptırmak istemeleridir. Onun için bir uzmana gidip görünüp fiziksel bir şey olmadığını öğrendikten sonra psikiyatrik tedavisinin yapılması uygun olur. Çünkü ikna olmaları ya da bu yolla rahatlamaları mümkün değildir. Kadınlarda daha çok görülüyor yine ama çok da depresyonda olduğu gibi büyük bir ayrım yok. Çok büyük bir farklılık yok. Meslek ya da yaş grubu çok ayırt eden bir rahatsızlık değil. Hemen hemen herkeste yaşlı genç ortaya çıkabilir. Ama sorumlulukları fazla olan, titiz çalışan ve işlerine fazla düşkün olan insanlarda daha fazla görüyoruz. Panik atan ağırlığına göre değişir. Sadece psikoterapiyi de kullanabilirsiniz. İlaç artı psikoterapi de kullanabilirsiniz. Eğer panikleri ağırsa hastanın, ilaç kullanmazsanız hasta da tekrar terapi süreci içerisinde panik atak geçirmeye devam ederse tedaviye güveni kalmaz. Çünkü acil bir durum var ortada. Panik yaşıyor ve bu duyguya katlanmakta zorlanıyor. Onun için size gelmiş durumda. Onun için önce ilaçlarla paniğini yatıştırmak durumundasınız. Antidepresan artı anksiyolitik dediğim yatıştırıcılar kullanılır. Ve hasta kendini iyi hissetmeye başladıktan sonra terapiye de daha iyi uyum gösterir. Bu konuda yapılmış bir sürü çalışma var. Tespit edilenlerden birisi çocukluk çağında aileden bir ayrılık ya da aileden birinin kaybı panik atağı tetikleyen bir şeydir. Bu tespit edilmiş durumda. Bunun dışında yine kişilik özellikleri önemli. Biraz anksiyöz, yani huzursuz, titiz, kaygılı, endişeli, evhamlı insanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Ve bu çocukluk döneminde kayıp yaşayan insanların yakın zamanda da çevrelerinden birini kaybetmeleri. Çok yakınları olmaları gerekmez. Komşu da olabilir ya da akrabalarından birisi de olabilir. Birinin hastalığı ya da yaşadıkları başka bir travmatik olay panik atağı tetikleyebilir. Bir iş kaybı olabilir, bir statü kaybı olabilir. İşte terfi etmek olabilir. Çünkü sorumlulukların artması da böyle şeylere yol açar. Genelde duygularını dışarı vuramayan, tepkilerini veremeyen insanlarda bu rahatsızlığı çok görüyoruz. Çünkü öfkelerini bir şekilde kontrol ettikleri için bilinçaltından diğer olumsuz duygular, savunma mekanizmalarını bozarak ortaya çıkıyor. Onun için fazla kontrollü insanlarda da sık olarak görüyoruz. Kalp hastalıklarıyla karıştırılabilir. Kalp krizi geçiriyorum zanneder, astım krizi geçirdiğini zanneder, boğulduğunu, öldüğünü zanneder. Kişi panik atak geçirdiğini anlamaz. Çünkü mutlaka fiziksel olarak bir muayene edilmek ister, hastaneye gitmek ister, hastane çevresinde rahat eder. Yani ikna etmeniz, bu senin panik atak geçirdir, bunda bir şey yok demeniz bir anlam ifade etmez. Hele ilk defa geçirdiğinde kendisi de anlamaz, çevre de anlamaz. Ancak fiziksel araştırmadan sonra ve fiziksel araştırma yapan doktor tarafından bir psikiyatriste yönlendirildikten sonra panik atak olduğu tespit edilebilir.
Umut Engel Tanımaz dinleyicileri, psikiyatri uzmanı Doktor Haşmet Işıklı'dan panik atak hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bir haberle devam edeceğiz ama sizin için seçtiğim parçalardan ilkini dinleyelim önce. Size bu hafta için biraz eskilerden ama bence eskimeyen şarkılardan seçtim. Unutulmaz şarkıcı Özdemir Erdoğan'dan geliyor, İkinci Bahar diyor.
Gamze gamze bir gül ver şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyrederek benimle bir rüya kuruver şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre kuruver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi.
Sevgili Radyo Şema dinleyicileri, sanatçı Özdemir Erdoğan'dan İkinci Bahar'ı dinledik. Geçelim bahsettiğimiz habere şimdi. Panik atak stresin tahtına oturdu. 2000 yılına kadar stres çağın hastalığı unvanına sahipti diyen psikolog İlkim Öz'e göre, halk arasında panik atak diye anılan panik bozukluk stresi tahtından indirdi. Kalp çarpıntısı, soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve bayılma hissi, ardından bana neler oluyor böyle, öleceğim galiba düşünceleriyle aşırı bir kaygı hali, panik olma durumu. Ve soluğu hastanelerin acil servisinde alma. İşte bunun adı panik bozukluk. Psikolog İlkim Öz panikliği böyle tanımlıyor. Kontrolcü ve mükemmelliyetçi kişiliklerin panik atağa daha yatkın olduğunu söylüyor. Panik bozukluk vakalarında ortak kişilik özelliklerinin dikkat çektiğini belirten Öz, internet haber sitesindeki yazısında hastalığın seyri hakkında bilgi veriyor. Erken tedavinin önemine değinen Öz, çünkü panik atak öldürmez ama süründürür diyor. Bu kişiler aşırı kontrollü ve kontrolcü, mükemmelliyetçi, detaycı ve aslına bakarsanız korkak olmanın tersine güçlü ve cesur insanlar. İş hayatlarında başarılı, lider kişilikli ve yönetici ruhlular. Ev hanımlarına bakınca onların da evin yönetiminde epeyce etkin ve baskın olduklarını görüyoruz. Hastalığı kabul etmemek tedaviyi geciktiriyor. Güçlü kişilikler oldukları için içinde bulundukları sıkıntılı durumun psikolojik olduğunu kabullenmek istemiyorlar. Bu yüzden de doktor doktor geziyorlar ve doktorlardan ya bir kalp rahatsızlığı ya da başka bir fiziksel hastalık duymak istiyorlar. Bir danışanım 6 yıl önce farklı doktorlara gittiğini ve en sonunda bunun psikolojik kökenli bir hastalık olduğunu kabullendiğini söylemişti. Genellikle kabullenme aşaması uzun sürüyor ve panik bozukluk ilerliyor. Atakları artıyor, böylelikle tedavi süreci de uzuyor. Panik bozukluk bu belirtilerle ortaya çıkıyor. Yoğun bir iş sıkıntısı, sürekli olarak kötü bir şey olacak hissi, nefes alamama, havadaki oksijeni soluyamama hissi, boğazda bir yumruk hissi, yiyecek içecekleri yutamama duygusu, genellikle sol kolda uyuşma, karıncalanma, kalp krizi geçirme sanısı ve korkusu, sosyal ortamlarda bayılma korkusu, kontrolden çıkma, kontrolü kaybetme korkusu, sakat kalma korkusu. Temelinde ölüm korkusu yatıyor. Tedavi edilmemiş depresyon panik bozukluğa dönüşüyor. Temelinde ölüm korkusu olan bu rahatsızlığın tedavisi elbette var. Yeter ki kişi kabullensin, tedaviye başlasın. Aksi takdirde günleri ve geceleri cehenneme döner. Çünkü panik atak öldürmez ama süründürür. O zaman sevgili dinleyiciler, yine geçen haftada bahsettiğimiz gibi tedavisi olan bir rahatsızlıktan bahsettiğimizi aklımızdan çıkarmayacağız. Bizi süründürmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi bir ayet aklıma geldi bu noktada. Ayet der ki, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine diğer bir ayet şöyle der. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. O zaman geleceğe umutla bakabiliriz değil mi sevgili dinleyiciler? Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Şimdi samimi bir paylaşım var sırada. Milliyet Blog'dan paylaşıyorum. Panik atağımı nasıl yendim? Sevgili arkadaşlarım, bu yazıyı okumadan önce sakinleştirici hapınızı alın ki başınıza bir şey gelmesin. Müjdeli haberler de kalbi yorar. Aman dikkatli olun. Bu satırların yazarını da yazdığına pişman ettirmeyin. Vicdan azabına gelemem ben. Çok iyi bilirsiniz ki paniklinin halinden panikli anlar. Öncelikle belirteyim ki bu hastalık asil, hassas ve ince ruhlu insanların hastalığıdır. Aristokrat yanı ağır basar ve bulaşıcı değildir. Çocukluk ve gençlik çağlarını hasta olmadan geçirmiş, sağlam bünyeli insanlara musallat olur. Seçicidir yani. Pek çoklarının sandığı gibi kökeninde ölüm korkusu yatmaz. Bu hastalığa kapılan her fani ölüm korkusunu da yener. Ölümden öte köyler de vardır bir panik ataklı için. Balkondaki çiçekleri de sulamadık diye düşünür ilk yardım hastanesine yıldırım hızıyla giderken. İç çamaşırlarının temiz olup olmadığına kafayı takar. Mutfakta yıkamadan bıraktığı tabak, çanak yığınlarını birer utanç abidesi gibi canlandırır gözünde. Rahmetli pek de pasaklıymış söylentileri kulaklarında yankılanır. Özel notlarını yazdığı kağıt tomarını imha etmediğine bin pişman olur. Sabahları erken kalkmak veya kalkmamak, sabah ve akşam dişlerini fırçalamak veya fırçalamamak, sigara içmek veya içmemek, bütün bunlar bir alışkanlıktır sonuçta. İyi veya kötü, insan zamanla her şeye alışır. Bir panik ataklı da hastalığına alışır ve kendince bazı tedbirler alır. İçinde temiz çamaşırı, havlu, şampuan, tıraş veya makyaj malzemelerinin bulunduğu küçük bir çantayı el altında bulundurmayı alışkanlık haline getirir. Gerektiğinde imha edilmesi gereken özel evrakları da bu küçük çantada yer alır. Polisin ve ilk yardım servislerinin yanı sıra en yakındaki taksi duraklarının telefon numaraları özenle kaydedilir cep telefonuna. Yalnız yaşıyorsa eğer, kapı komşularıyla iyi geçinmeye çalışır. Gecenin bir vakti zillerini çalabilecek ölçüde bir sıcaklık oluşturur. Zamanla fark eder ki taksi veya ambulans acile yaklaştıkça sıkıntıları azalmakta, acilin kapısına geldiklerinde ise tamamen ortadan kalkmakta. Ambulansı devreden çıkarıp taksiyle ulaşmaya çalışır hastaneye. Acilden içeri girmez ama pek de uzaklaşmaz. Hasta yakınlarının oturduğu bankların kenarına ilişir usulca. Yanında getirdiği tıp ve sağlık ansiklopedisini okur canı sıkılmasın diye. Okuya okuya ezberlediği kalp bölümünü bir daha okur. Çok iyi bilir ki her panik ataklı kalbinden müzdariptir. Bir gün hiç beklenmedik bir anda pat diye duracağını bilir bu organın. Kriz geçince bir yorgunluk çöker üstüne. Biraz pişmanlık, biraz gerginlik. Çokçası da bir mahcubiyet omuzlarını çökertir. Hiçbir şeyiniz yok demiştir beyaz önlüklü. Ustaca kıvırdığınız bir yalanınızın yüzüne vurulması gibi gelir size. Acilden evinize doğru yürümeyi tercih edersiniz. Kıyı kuytu bir yerde kimseciklere sezdirmeden pınar olur gözyaşlarınız. Ve biraz da rahatlarsınız. Hastalığın sonraki evrelerinde sizin de duygularınızda bir nasırlaşma başlar. Kendinize acımamayı öğrenirsiniz zamanla. Yine acil servis kapılarında dolaşırsınız ama olayı pek de dramatize etmezsiniz. Kendinizle alay etmeyi öğrenirsiniz. Kimi panik ataklılar şanslıdır tabii. Sabah sabah aç karnına 3 koyu kahveyi 5 sigara eşliğinde içerseniz gözünüzü hastanede açarsınız benim gibi. Her zaman sizi kapı dışarı eden acil servis doktorları yatmanız gerektiğini söylerler. Yapılan muayeneler sonunda anji olmanız gerekmektedir. Sonuçta kalp damarlarınızdan ikisinin %50 oranda tıkanık olduğu söylenir size. Bu müjdeyi veren doktoru kucaklamak gelir içinizden. Düşman bellidir artık. Siz haklı çıkmışsınızdır. Doktor bu sevincinize bir anlam veremese de sigarayı, alkolü ve kahveyi bırakmanızı tavsiye eder. Ömür boyu alınması gereken tansiyon ve dilaltı ilaçlarınızı yazar. Battı balık yan gider dönemi başlamıştır artık. 15 senedir size dünyayı dar eden bu hastalıktan kurtulmuşsunuzdur. Yeraltı metrolarına rahatlıkla biner, en ucuz, düşme ihtimali en yüksek uçaklara binmekte bir sakınca görmezsiniz. Kimsecikler alaylı gözlerle süzemez sizi artık kuruntulusunuz diye. Kalp damarlarınızdan ikisi tıkalıdır ama panik ataklı değilsinizdir artık. Çivi çivi söker işte. İnsanlık halidir. Bazen bir hüzün kaplasa da içinizi, eliniz gider sigara paketine. Kimseciklerin okumadığı sulu zırtlak yazılar yazarsınız. Göçüp gitmeden doyasıya gülelim diye. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi yine aynı tonda bir paylaşım var sırada. Bu kez Didem'in panik atak öyküsüne bakalım birlikte. Yıl 1992. Bir sinema çıkışı korkunç bir kalp çarpıntısıyla artık hayat bitti, ölüyorum dedim. 2.80 yatak. Tabii ki panik atak. 10 yıl boyunca ne olduğunu bilemedim. Adını bile duymadığım bir hastalıkla bunalımdır diyerek boğuşmaya başladım. Aylarca süren çarpıntı, mide bulantısı, yabancılaşma hissi, hayattan zevk alamama, her sokağa çıktığımda kendimi ölecekmiş gibi hissetme ama hiçbir yerden eksik kalmamak. Devamlı ölümü düşünerek yaşamak, derken yalnız kalamayan bir insan haline gelmiştim. Korkunç ölüm senaryoları da hayatımın bir parçası haline gelmişti. Ama doktora gitmemekte ısrarlıydım. Bu durumda yapılacak en iyi şey hastalığın seyrine kendimi bırakıp öylece yaşamaktı. Önce çarpıntılardan kurtulmam lazımdı. Karar verdim. Çarpıntım olduğunda onu önemsemeden uğurlayacaktım. Ve öyle yaptım. O da beni üzmeden gitti. 5 gün iyi, 1 gün kötü ya da işte tam tersi. Yaşamaya alışmıştım ki Barış Manço'yu kaybettik. Bu olayın akabinde sıkı bir panik atak geçirdim. O gün panik atak hastası olduğumu kesin olarak anladım. Panik atakla ilgili her yazıyı okuyordum. Bütün belirtiler bende vardı ama doktora gitmemekte hala ısrarlıydım. Bir ileri iki geri yaşam devam ederken Gölcük Değirmendere'de depremi yaşadım. O gece kesin ölüyorum dedim ama ölmedim. Depremden sonra 21 gün boyunca çok iyiydim. Hatta panik atak bitti sandım ama yanılmışım. Meğer şiddetleri sona saklamış. Panik atak sürprizleri sever. Artık dışarı çıkmak benim için eziyet haline gelmeye başlamıştı. Baş dönmeleri ve fenalık hissi had safhadaydı. Ve ablam olaya el koydu. Bugünlere gelmeme yardımcı olan sevgili doktorum Muzaffer Uyar'a beni zorla yolladı. Bir gün önceden doktora gitmek zorunda olmamın tasası tam kalbimin orta yerine çökmüştü. Ne anlatacaktım? Yıllar sonra ailemin dışında biriyle nasıl konuşacaktım? Beni anlayabilir miydi? Hayatımda hiç görmediğim bir doktorla kavga edip durdum. bana böyle derse ona şöyle cevap veririm. Şunu yaparım, bunu yaparım derken kendimi Muzaffer Uyar Bey'in karşısında buldum. Ellerim tir tir titriyordu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Sesim titriyordu ve konuşmaya başladım. Hele beni odada yalnız bırakıp gitmedi mi? Öleceğimi sandım. Hemen kapıyı açıp kendimi dışarıda oturan annemin yanına atmak istemiştim. Ama yapmadım. O gün Muzaffer Bey terapiye gelmemi istedi. Söz veremem dedim ama gittim. Çok yabancı olduğum bir ortamda, orada olmak istemiyordum ama ilk adımı atmıştım. İlk görüşmemizde biraz daha rahatlamıştım. Terapilere katılmanın benim için çok önemli olduğunu biliyordum. Hiç bırakmadım. Üçüncü, dördüncü görüşmeden sonra bakkala bile yalnız gidemeyen ben terapilerle yalnız gitmeye başlamıştım. Arkası geldi. Markete tek başıma gidebilmek, asansöre binebilmek, karanlıkta kalabilmek, İzmit'ten yalnız gidebilmek gibi hayal bile edemeyeceğim işleri yapmaya başlamıştım. Güvenimi tekrar kazanmanın mutluluğu beni daima bir adım ileri itti. Ve ilkokuldan beri en çok istediğim müzik eğitimime kavuştum. Artık kendimi kötü hissetsem de dışarı çıkabilirim. Eve kapanmak zorunda değilim. Dünyanız size dar geliyorsa, içiniz daralıp mideniz bulanıyorsa, tansiyonunuz çıkıyor ya da iniyorsa, dışarı yalnız çıkamıyor, evde yalnız kalamıyorsanız, benim gibi 10 yılınızı boşa harcamayın lütfen. Bizlere katılın. Sevgili dinleyiciler, Didem'in yüreğine sağlık, hem zaferi için hem de paylaşımı için. Aslında çağrısına kulak vermeli. Ne 10 yılınızı ne de 1 yılınızı boşa harcamayın gerçekten. Ve şimdi geçelim ikinci müzik aramıza. Yine Özdemir Erdoğan'dan geliyor keman öğretmeni.
Hazır mısınız?
Evet efendim.
Kemanın akordu tamam mı?
Evet.
İyi, başlayabiliriz. Fa, la mi, re mi fa, mi'ye dikkat et.
Affedersiniz.
Sol, si fa, sol, la si, la si do la fa. Nedir bu duyduğum heyecan? Bambaşka bir duyguyla coşuyor şu an içim. Nasıl da parlıyor gözlerin. Bir duygu unuttum, kaplıyor her yanımı. Aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen. Ben sana söylemek istiyorum ki ben seni öyle çok seviyorum ki seninle birlikte göz göze geldiğimiz anlarda bir garip oluyorum. Bilmem ne olacak son. Sana ders vermek için günleri sayıyorum, aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen. İyi, yarından sonra görüşürüz.
Hayır efendim.
Perşembe öyleyse.
Hayır efendim, artık dayanamayacağım.
Neden? Derse devam etmek istemiyor musun?
Hayır efendim.
Peki ama neden?
Çünkü ben de sizi seviyorum.
Sevgili Radyo Şema dinleyicileri, Umut Engel Tanımaz programındasınız. Özdemir Erdoğan'dan keman öğretmenini dinledik. Bu hafta konumuz olan panik atak konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi sizlere bir kitap tanıtmak istiyorum. Hoşça Kal Panik. Bir sorunu tanımak, onun üstesinden gelmenin birinci adımıdır deriz ya. Panik atağın doğası ve panik atak sırasında ortaya çıkan duyumların kökeni hakkında neler biliyoruz? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Bayraktar, bu çalışmasında panik bozukluğunu, doğası, oluşma nedenleri, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımlarıyla kapsamlı bir şekilde anlatmaktadır. İlaç tedavisi ve alternatif yaklaşımlarla ilgili bölümleri de içeren Hoşça Kal Panik, egemen olarak panik bozukluğun bilişsel davranışları terapisine ilişkin bilgileri, bu sorundan yakınanlar ve onların aileleriyle ayrıntılı bir şekilde paylaşmak için yazılmıştır. Sevgili Radyo Şama dinleyicileri, böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Size her hafta olduğu gibi bu hafta da anımsatmak istiyorum. Sizlerin bu programın bir parçası olmanızı istiyoruz. Hatta programımıza yön bile verebilirsiniz. Sizlerden gelen mektupları paylaşmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. İsterseniz iletişim bilgilerimizi bir kez daha anımsatalım. Bize soru@radyoshama.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Umut Engel Tanımaz Facebook sayfamızdan da ulaşmanız mümkün. Eğer telefonla ulaşmak isterseniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 0312 alan koduyla 230-77-34. Kısa mesaj atmak isterseniz 98 yazıp boşluk bırakıp 38-54'e mesajınızı yollayabilirsiniz. Eğer kaçırdığınız programları dinlemek isterseniz www.radioshema.com adresine girip podcast butonunu tıklayıp Umut Engel Tanımaz programlarından istediğinizi seçip dinleyebilirsiniz. Haftaya yine önemli bir konuyla daha sizlerle birlikte olmak dileğiyle esen kalın, umutla kalın, umutlarınız engel tanımasın.
Umut Engel Tanımaz.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Her insan mutlu olmak ister. Sağlıklı bir yaşam sürmek ister. Hayaller kurarız iyilikler üzerine, sevgi ve sevinç üzerine. Ama gerçek yaşama bakınca kimi zamanlar evet yaşam pembedir, güzeldir, sevinç verir, keyif alırız yaşamdan. Ama her zaman öyle olamıyor değil mi? Engelli bir bebek dünyaya getiriyoruz. Genç yaşta en sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz. Yaşam kimi zamanlarda düş kırıklığına dönüşebiliyor. Peki hal böyleyse nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız? İsa Mesih'e iman etmiş Hristiyanların bakış açısı nettir? Bu dünyada acı var, ölüm var, hastalık var. Ama büyük bir umut var aynı zamanda. Tanrı bu dünyada sıkıntımızın olacağını önceden bildirdi. Ama öyle bir gün gelecek ki, biz öyle bir yerde olacağız ki, orada ne acı, ne gözyaşı, ne de sıkıntı olacak. Bu sonsuzluklar boyunca devam edecek. İsa Mesih bize olan sevgisi uğruna ve biz Tanrı'dan ayrı kalmayalım, sonsuz yaşama sahip olalım diye günahlarımız için çekeceğimiz cezayı kendi üzerine alarak çarmıhta acıya ve ölüme katlandı. Bize düşense yalnızca bu umuda tutunmak, onu Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmek, onu yaşamamıza davet etmek. İsa çarmıhtaki ölümüyle bize yalnız sonsuz yaşamı armağan etmekle kalmayıp, aynı zamanda hep kullanabileceğimiz bir yetkiyi de bıraktı. O duadır. Dua güçlüdür ve biz engelli aileler ve çocuklarımızın durumlarıyla ilgili dua konularını paylaşmanızı istiyoruz. Sizler için düzenli olarak dua etmek istiyoruz. Dua isteklerinizi bize yazabilirsiniz. Sonrasında duanın gücüyle değişen durumları da bize yazabilirsiniz. Bize ulaşmak için soru@radyoshema.com adresine e-mail yazabilir, Umut Engel Tanımaz Facebook sayfasından bize ulaşabilir ya da doğrudan 0312 230 77 34 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz. 98 yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3854'e SMS atabilirsiniz. Ya da 0312 230 61 90 numaralı telefona faks gönderebilirsiniz.